Ayrım 14.
Çok aradım içeride 23 numarada bu çayı, dedi. Düşün bir kere, helanın tam bitişiğindeki bir hücre, burnunun direğini kıran, rutubet mi, hela mı kokusu olduğu pek belli olmayan bir koku. Tavanından, duvarlarından ıslak borular geçiyor. Kapısının üzerinde, el genişliğinde bir pencerecik. Üzerinde tel kafes, çimentodan yapılma bir tümsek, üzerinde teneşirden daha küçük bir kerevet. Burada hem oturacaksın hem yatacaksın. Eğer bulabilirsen yiyip içeceksin. Sonradan öğrendim bu hücrenin bir ünü olduğunu. Girip çıkanlar arasında mezarlık diye adı varmış. Yani senin anlayacağın Çanakkale türküsünde olduğu gibi ölmeden mezara koydular beni. Tam anlamıyla yer altındaydım. Tavandan sular sızıyor, sızıyor değil, üzerime akıyor. Bana bütün bunlardan daha acı geleni beklemek. Sorguyu beklemek, seni suçlamak için nedenler yaratmaya çalışanların karşısına çıkmayı beklemek. Düşün Mustafa'cığım, böyle bir yerde bir bardak çayın ne demek olduğunu bir düşün. Güzel demlenmiş bir çayın anlamını yani. Faruk hücresindeymiş gibi önce sıcaklığını avuçlarında duymak istercesine sıkıyordu çay bardağını. Sonra konuştuğu sürece dibine çöken şekerleri karıştırıyordu dalgın dalgın. Düşün Şubat soğuğunun bu hücredeki acımasızlığını. Yarı uyur yarı uyanık iki gece geçiriyorum böyle bir yerde. Hücrenin kapısı açılıyor bir ara. Sabah mı akşam mı belli değil. Bir el uzanıyor içeri, bu el polis eli de olsa rahatça uzanabilirim, avucunda bir bardak çay. Bu uzatılan bardağı avuçlarındaymış gibi dudaklarına getirdikten sonra aynı tadı bulmuşçasına ''Ne çay ya?'' dedi içini çekerek. Güzel demlenmiş, eline sağlık ablanın. Üçüncü gün karşısındaki hücreden biri soruyor, ''Sen kimsin, adın ne?'' diye. Söylüyorum, o da söylüyor adını. Demek nöbetçimiz bir ara uzaklaşmış olacaktı yanımızdan. Ne zaman sorguya çekerler diye korka korka soruyorum. Çekerler diyor yakında. Moral bozmak için 15 gün bir ay çağırmazlar adamı. Gönlünü ferah tut. Söyle Farukçum, sanatoryum görmüş şu ciğerle o hücrede kaç gün dayanabilirim ben? Bir süre bakıyor yüzüme kestirmek için. Hiç belli olmaz diyor. Demek o hücrelere girmiş çıkmış olanlar ileride gireceklere hep böyle söylemek zorundalar öyle mi? Gönlünüzü ferah tutabilmeniz için. Peki dostum ben de öyle yapacağım. Kalktı sobanın üstündeki çaydanlıktan bardakları yeniden doldurdu. Ne var ne yok bugünlerde dergilerde gazetelerde diye sordu Mustafa. Mart sayısını okudun mu Turan dergisinin? Okuyamadım. Var bende. Vereyim de oku. Nihal Assız'ın başbakana mektubu var. Kalktı, kitap raflarından bir dergi çekti uzattı. Mustafa sayfalarını karıştırıp yazıyı ararken çekti elinden aldı. Değmez dedi. Sana birkaç satır okuyayım önemli yerlerinden. İkinci çayını da içip bitirdikten sonra Başbakan Saraçoğlu'ya yazılmış açık mektuptan atlaya atlaya okumaya başladı. Bir erkek lisesinde Türkçülükle alay ederek arabacı araba olmadığı gibi Türkçü de Türk değil diyen tarih öğretmenleri var. Boy boy dergiler çıkıyor. Bu dergiler hep aynı teranelerle ahlak, vatan ve şeref duygusuna, millet hakikatına saldırıyor. Taassupla mücadele ediliyormuş gibi göstererek mukaddesatla eğleniyor. Bu dergiler biri kapatılınca aynı imzalarla bir başkası çıkıyor. Bu işsiz güçsüz serseriler parayı nereden buluyor? Hep bunu söylerler bu adamlar. Bizim yürüyüş dergisini nasıl çıkardığımız ortada. Kendi cebimizden para katıp çıkarmıyor muyduk? Ya onlar nasıl yayınlıyorlar dergilerini? Bol ilan parası, gizli ellerden, kağıt dersen gani. Nihal Assız yazısının sonunda ihbar görevine hazır olduğunu da yazıyor. Dinle. Bu hürriyeti boğmaya çalışanların kimler olduğunu Bizi başkalarına köle etmek istedikleri halde mühim mevkileri işgal edenlerin listesini Türkçülükle eğlenen, Türk geldiğine pişman olan öğretmenlerin kimler olduğunu söyleyebilir. Daha birçok karanlık noktaların aydınlanmasına yardım edebilirim. Sözü çok uzatmadan Milli Eğitim Bakanlığı'nda solculardan söz açmakla iktifa edeceğim. Sabahattin Ali'den başlayacak, sonra geçecek başka öğretmenlere, dil kurumu üyelerine, üniversitedeki öğrencilere, ne yapmasını istiyor Saraçoğlu'nun? İçeri atmasını mı bu öğretmenleri? Bugüne kadar atmadı mı içeri hiç? Bütün hücreler dolup taşmıyor mu? Emniyet Müdürlüğü'nde faşist İtalyan ceza yasasından yürütülmüş 141-142. Maddeler yürürlükte olduğu sürece sınıf gerçeğinden kimse söz edemeyecek. Ama bu madde yürürlükteyken Turancılar, ırkçılar başbakanla içli dışlı mektuplaşabilecekler işte böyle. Solcuların listesini yayımlamaktan çıkarları ne bu ırkçıların? Almanlar memlekete girdikleri zaman kimleri kurşuna dizeceklerini göstermek, onlara rahat bir ortam hazırlamak herhalde. Onlara ortam, kendilerine sağlamca koltuk, sonra dökülecek binlerce aydının oluk oluk kanı. Ama güvendikleri dağlara karlar yağmaya başladı. Bu tedirginlikler bu yüzden Alman iş güçleri için hazırlanmış olan listeleri şimdi Saraçoğlu'na sunuyorlar, umutsuzluktan, düş kırıklığından. Faruk bir başka dergi daha aldı raftan, sayfalarını karıştırıyordu. Eski, gerçekten çok eski bir Ozan'ın yazısından sana birkaç satır okuyayım. Senin adın, Kaya'nın, Niyazi'nin adları da geçiyor içinde, dinle. Bir soluk aldıktan sonra okumaya başladı. Son çıkan aylık Solcu derginin, hem de milliyetçi muharrirlerin bile seve seve bahsettiği bir macera. Bu sayısını da bir sınıfın açlık ve ısrabını haykıran şiirlerle doldurmuş. Hayret ediyorum. Acaba Türkiye'de bir sınıf mücadelesi olmadığını zannetmekte ben mi yanılıyordum? Acaba Türkiye'nin sınıfsız bir memleket olduğunu sanmak yalnız benim mi hatamdır? Bu rejime aykırı düşünceler taşıyan ben miyim? Yoksa bu şiirleri ters mi anlıyorum? Onlar bu rejimi terennüm eden halis inkılap şairleridir de benim geri ve kalın kafam mı bunu almıyordu? Bak dedi, bu çok doğru işte. Eğer bu memlekette bir işçi sınıfı varsa, ki biz bu sınıfın var olduğunu söylüyoruz, elbet kavgası da olacaktır. Ama bu işçi sınıfı henüz uyanmamışsa, kendi kendisinin varlığını henüz algılamamışsa, bu durum o sınıfın yokluğunu ispatlamaz ki. Ablası kapıda görünmüştü. İçeri girmeden sesleniyordu bize. Yemek istemeyecek misiniz daha? Öğlen çoktan geçti. Biz varlığımızı, kurtuluşumuzu bu sınıfın silkinip kalkınmasına bağlayan atılımlara hazır sanatçılarız. Onlar ne derlerse desinler, üzerimize düşen görevi yapacağız. Öyle dedi Mustafa. 23 numaralara da kapatsalar, kitabımızı toplayıp peşlerimize de düşseler doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Unutmuştum Mustafa açlığını. Özlemini çektiği bir arkadaşla buluşmuştu. Konuşacak öylesine çok şeyler vardı ki, nereden başlayıp nereye geçeceğini karıştırıyordu. Faruk, burada mı yiyeceğiz diye sordu. Oda sıcak, daha iyi olmaz mı dedi Mustafa. Peki, burada yiyelim. Ablasına yardım için hemen çıktı. Mustafa raflardaki kitapları diplerinden okuyor, görmediklerini çekip karıştırıyordu. İşte şu en üst baştaki kitap da onun suçlanmış kitabıydı. Utanır gibi pembeleşmiş kapağıyla, Faris'in yazdığı kılıç gibi harflerle içeriğini belirtmeye çalışıyordu. Dört formalı kitaptan bile korkuyorlar diye düşündü. Ne vardı içinde sanki? Belirtmeye çalıştığı sınıf gerçeğinin en yalın dizelerle verilişi değil mi? Gerçeklerden neden korkuyorlardı bu kadar? Emekçinin uyanışından mı? Yoksa işçinin uyanıp belli bir sınıfın adamı olduğunu benimsemesinden mi? Peki uyanırlarsa ne olurdu? Hemen kendilerini sırtlarından silkeleyebileceklerine mi inanıyorlardı? Bu o kadar çabuk, o kadar kolay mı olacaktı? Irkçılar, Turancılar, Türkçü olduğunu söyleyenler neler düşünüyorlardı? sınıfsız bir Türkiye istediklerini söylüyorlardı. Sınıflar arasına çıkacak kavgadan mı korkuyorlardı? Bu adamlar gerçekten kavga istemiyorlar mıydı? Bu ırkçı bozuntuları bütün okullarda askerce bir eğitim uygulayıp dişten tırnağa silahlı bir gençlik ortaya çıkarmayı düşünüyorlardı herhalde. Türk olanı, olmayanı kendilerine katarak kanlı kavgalarla bir imparatorluk kurmak, yüzyıllardır sürüklendiği savaşlarda yoksul düşmüş Anadolu halkını serüvenlere sürüklemek, Türk olmayan azınlıkların kökünü kazıyıp arı, duru bir ulus ortaya çıkarmayı amaçlamak suç değil miydi? Geniş bir tepsi içinde üstü kapalı sahanlarla yemekler gelmişti. Yazı masasının üstüne dizildi. Taslardaki olsa olsa çorba olacaktı. Açıp kapağını baktı Mustafa. Tarhana çorbasıydı. Kışta kıyamette sokak sokak dolaşırken gözünde buram buram tüten tarhana çorbası. Önce çorbadan başladılar. ''En büyük sıkıntım neydi içeride biliyor musun?'' dedi Faruk. ''Şubat'ta içeride olduğuna göre sıkıntın soğuktan olacaktı herhalde. Ya da yataksızlık. Yoksa benim gibi tarhana çorbası mı çekti canın?'' ''Değil. Hiçbiri değil. Bilemezsin. O hücrelere düşmeyince anlayamazsın. Konuşmamak. Bırak dostu, arkadaşı, tanıdığı, kim olursa olsun birisiyle konuşmak. Bu yüzden insan sorguya çekilince sırf konuşma olsun diye aklına ne gelirse anlatabilir. İlgisi olsun olmasın. Bir de karşısına konuşturmayı bilen biri çıkarsa konuşmak, konuşacak birini bulmak çok önemli içeride. Dinlemekten çok anlatmak istiyor insan. Kendisinden, sevgilisinden, tanıdıklarından söz etmek. Bir gün karşıdaki hücrede yatan arkadaşla yattığımız yerden konuşurken hücremin el kadar penceresinden nöbetçi polisin çatık kaşları görünüvermez mi? Birden parladı adam. Ne konuşuyorsunuz diye. Konuştuğumuzda ne? Çaydan, kahveden laf ediyoruz. İş büyümüş, nöbetçi polis gideceği yerlere gitmiş, başvuracakları yerlere başvurmuştu. Çağırdılar, diktiler karşılarına bizi, soruyorlardı. Ne konuşuyordunuz diye. Sorgu başlamıştı kıyasıya. Ne konuşuyorduk? Ayrı ayrı sorguya çekildiğimiz halde verdiğimiz ifadeler tıpatıp birbirini tutmuştu. Dinlediklerimizle konuştuklarımız uyuyordu birbirine. Artık yakamızı bırakabilirlerdi değil mi? Ne gezer? Sorgu bütün hızıyla yeniden başlamıştı. İfadelerimizin birbirini tutması onları büsbütün işkillendirmişti. Siz aranızda tertiplemiş olacaksınız bu konuşmayı, yakalandığınız zaman bize yutturmak için. Söyleyin bakalım, esas konuşmanız hangi konu üzerindeydi? Biz başka hiçbir konu üzerine konuşmuyorduk diye direndikçe canavar kesildiler. İnsan böyle sıkışık bir durumda çaydan kahveden mi konuşur diye yürüdüler üzerimize. Böyle bir yerde, böyle bir zamanda iki çift laf etmenin ne demek olduğunu bilmeleri için onların da bu hücrelerden gelip geçmeleri gerekir. Yaşamak başka, yaşayanları gözlemek gene başka. Bizim getireceğimiz toplumcu sanat kendi yaşayışımızdan doğacak. Yalnız yükün altına girenlerin yaşantısını saptamakla yetinmeyeceğiz. Konuşmasını sürdürdü Mustafa. Okumak için okul arıyorum çocukluğumda. Karşıma halk çocuklarının gittiği yatılı okullar çıkıyor, öğretmen okulları. Asker oluyorum, er olarak koğuşlardayım. Hastalanıyorum, ilkel halk hastanelerinde uzun süre. Bunların hiçbiri de %100 kendi isteğimle olmuyor. Önümde bir cezaevi dönemi var. Ben buraya isteye isteye mi giriyorum? Görüyorsun ne kadar direniyorum gitmemek için. Ama biraz daha gelişmem, işimde ustalaşmam için oraları da görmem gerekecek. Bu kalem elimde olduğu sürece biliyorum. Buralardan belki de hiç çıkmayacağım. Halka dönük bir yazar oluşum çiziyor toplumsal kaderimi. İçeri düşünce de beyler koğuşuna yatırmayacaklar beni. İlk aylarım hücrelerde kapalı odalarda geçecek biliyorum. Sonra geçeceğim Adem Baba koğuşlarına. Ama bütün bunlar beni yetiştirmekten, başarılı bir yazar olmaktan öteye geçmeyecek. Daha da bilenmiş, görevimin bilincine varmış olarak çıkacağım, eğer çıkabilirsem. Yemekler aceleyle getirilmiş olduğu halde gene de güzeldi. Domates salçasıyla yapılan pilavın pirinçleri tane taneydi. Mustafa ölçüsünden daha çoğunu yemek için zorluyordu kendisini. Yakalanırsa uzun süre besinsiz kalacağını biliyordu çünkü. Kaçışının nedenlerinden biri de sağlığını biraz daha düzene koymak içindi. Yaşayışı gürültülü, düzensiz geçtiği halde dinlenecek bol zaman bulabiliyor, soğukta, açık havada dolaşması bile iyi geliyordu ciğerlerine. Saatlerce yürüdüğü halde yorulmaması da bunu göstermiyor muydu? Tabakları tertemiz çıkarmıştı. Faruk bir iki kaşık pilavı tabağında bırakmak zorunda kalmıştı. Dostum dedi, ben yavaş yavaş hazırlanayım. İlk işim telefonluydu değil mi? Sonra kitapçı Kemal'in önünden de geç. Bakalım duruyor mu yerli yerinde. Olur, bir iki kitap evinde işim var zaten. Sen yatar uyursun. Çok iyi olur dedi. Sen bana bir battaniye getir yeter. Tepsiyi kucaklayıp çıktı. Çok geçmeden paltosunu giyip kapıda dikildi. Elindeki battaniyeyi uzatırken, haydi hoşça kal dostum dedi. Çok gecikmem ben. Geç de kalsam, erken de gelsem, gece yarısı çıkacağım evden. Haydi güle güle. Uzaklaşan ayak sesleri her basamakta biraz daha azaldı. Sokak kapısının küt diye kapanmasıyla büsbütün kayboldu. Mustafa, odunların çıtırtısını dinleye dinleye, tüylü siirt battaniyesinin altında aradığı uykuya kavuştu. Gecenin koyu karanlığı yetmiyormuş gibi bir de yapışkan bir sis inmişti kentin üzerine. Bunu aralık kalan kahve kapılarından, pencere kıyılarından sızan soluk ışıklardan anlıyordu. Bu cıvık gece bir lodosun armağanıydı İstanbul sokaklarına. Merdivenli sokaktan indi Selim Paşa'ya. Düdük sesleri uzaklaşınca açtı adımlarını. İşi ikinci döneme bırakmadan vurdu Şükran'ın yattığı odanın penceresine. Karanlık sisle sıvandığı için her zamanki gibi çömelip beklemeyi yersiz bulmuştu. Kulağı ayak seslerinde perdenin bir köşesinden açılmasını bekledi bir süre. Perde aralanmış ama üst kattan bir pencere sesi gelmişti kulağına. Başını kaldırıp baktıysa da hiçbir şey görememişti. Yukarıdan baksalar da kendisini göremeyeceklerini düşünerek kımıldamadan durdu. Elini pencereye uzatıp bir kez daha vurmayı düşünürken perde aralandı. Şükran'ın başının yarısını gördü köşeden. Açılmasını beklemeden üzerine gitti. Kapının önünde büzülerek durdu. Çok geçmeden içeriden sürgü çekilmiş, yüz yüze gelivermişti Şükran'la. "Gel çabuk," dedi karısı, oturdukları daireden içeri girerek kapıyı sürgülerken. "Geçen gece geldin mi sen?" diye sordu. Yani iki gece önce değil mi? Geldim. Yengenin evindeydim, Zehralarda. Sokakta kaldım, dedi bütün gece. Bilmiyordum ki geleceğini. Zararı yok. Sen nasılsın? Sofanın lambasını söndürüp odaya girmişti. Merak ettin mi beni evde bulamayınca, diye sordu. Ettim. Sonra emniyet müdürlüğüne götürmediklerini öğrenince de çok sevindim. Nasıl anladın götürmediklerini? Telefonla. Derlemede olduğunu anlayınca geldim işte. Peki sen benim eve uğradığımı nereden anladın? Ayten, ev sahibinin kızı bir şeyler söylemek istedi. Hiç durmadım üzerinde, merak etmez göründüm. Birden kuşkuyla baktı yüzüne Mustafa'nın. Derlemeye kim telefon etti, sen mi? Bir arkadaş. Bir süre ikisi de sustular. Neden sonra? Ayın son günü, dedi Şükran. Evde ne şeker var, ne de çay. Biliyorum seversin ama geleceğini bilseydim borç harç bulurdum gene de. Nasılsın? Sağlığın iyi mi? Bak işte çok iyiyim. Bugün bol yemek yedim, uyudum. Okumaya yazmaya zaman bile buldum bu arada. Demek istiyorsun ki artık gidip teslim olmak? Hiçbir şey demek istemiyorum. Olanı söylüyorum. İlerisi için de hiçbir şey düşündüğüm yok. Bu iş ne kadar uzarsa sağlığım için o kadar iyi olacak. Sağlığın hepimiz için önemli. Bak gene Aliş evde değil. Zehra'ya alışmışken getirmiyorum eve. Getirmiyorum ama aklım hep onda. Seni aradığını pek sanmıyorum. Doğduğundan beri alıştırdık onu. Hele beni bir sene görmese, dedi Mustafa. Şimdi de annesinin yokluğuna alıştırmamızı istiyorsun, öyle mi? Alışırsa kötü olacağını sanmıyorum. Biliyorsun, ikimiz de anasız babasız büyüdük sayılır yatılı okullarda. Bir kötülüğünü mü gördük böyle yetişmenin? İsteriz çocuğumuz anasının babasının dizinin dibinde büyüsün. Rahat bırakmıyorlar ki insanları. Düzenimizi keşke ona göre kursaydık. Yani bizim düzenimizi demek istiyorum. Kırgındı Şükran. Sağlamca değil mi? Dedi Mustafa. Sağlam, çürük, düzen düzendir. Uymasını başarabilirsek bütün sorun büsbütün kopup gitmemekte. Hem kendimiz için hem de bir üyesi olmakla övündüğümüz şu toplum için yapacağımız hiç mi bir şey yok? Bize okutanlar adına hiç olmazsa. Ben artık hiçbir şeyle övünemiyorum. Övünmek zorunda da değiliz ayrıca. Övünmeye hak kazanalım önce. Şükran biraz da umursamazlıkla, ben günümü düşünür oldum sen gideli, geçimimizi, çocuğumuzu, dedi. Peki günümüzü düşünmek gerekirse birlikte düşünelim gene de. Şişli'den postaya atılan mektubumu aldın mı? Diye sordu konuyu değiştirmek için. Aldım, alır almaz da telefon ettim. Önce okul müdürlüğüne buldum Tahir Bey'i. Ayın birinci günü kocamın aylığını almaya geleceğim dedim. Terslik etmedi ya. Yok hayır, çok iyi davrandı. Kocan raporlu olduğuna göre ve sizi de muhtemet tayin ettiğine göre alabilirsiniz dedi. Ayın birinci günü öğleden sonra teşrif edin. Buna çok sevindim. Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Keyfi yerine gelmişti Mustafa'nın. Sana olduğu gibi vereceğim aylığını dedi. Ben yarısını alacağım. Tümünü vereceğim ben. Anladım. Bütün ay görünmemi istemiyorsun demek. İşi sonuçlandırıncaya kadar bu parayla geçinmeni istiyorum açıkçası. Aynı işi ben yarım aylıkla da yapabilirim. Zorlama beni. Kendi aylığımla evi çekip çevirebilirim. Sen de olmayacağına göre... Dışarıdan kapıdan tıkırdılar geliyordu. İşitiyor musun diye dürttü Şükran'ı. Evet, kapıda diye fısıldadı. Dur. Ben bakayım dedi. Gitme sen. Eğer eve girdiğimi gördülerse nasıl olsa yakalayacaklar beni. İyisi mi? Açayım da olsun bitsin. Peki dedi. Aç. İçi burkulur gibi olmuştu. Kendisini yakalamalarını alıp götürmeden istiyordu demek Şükran. Kalktı. Önce sofanın lambasını yaktı. Sonra sürgüyü çekip aralıktan baktı. Aa, Ayten'di bu. Hemen girmişti içeri, kapıyı sırtıyla kapattı. Kaçın kaçın dedi. Babam haber verecek karakola. Çıktı mı sokağa? Giyiniyor. Ben annemle konuşurken işittim. Girdiğinizi görmüş pencereden. Zaten kuş kullanıyordu son günlerde. Sürgüye işareti koymuş. Hemen çıkın çabuk. Peki çıkıyorum. Şükran haydi hoşça kalın. Şükran toplanmaya vakit bulamamıştı. Ayten onu iterek kapıya götürdü. Kendi eliyle çekti sürgüyü. Kulağına fısıldar gibi güle güle dedi. Sakın bir daha gelmeyin eve. Babam yakalatacak. Çıkınca da sürgüledi arkasından kapıyı. Mustafa karanlıkla soğukla birden yüz yüze gelince kendine gelir gibi olmuştu. Ne işti bu? Nasıl bir kızdı bu Ayten böyle?